Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilouis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yorege, Tuamelta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Aşağıdan 3 noktaya dokunabilir mi Periskop izleyicileri? Yayını paylaşsınlar, diğer dostları da davet edelim. Onlar da gelsin. Ben de aynı şeyi hemen sosyal medya üzerinden yapıyorum şimdi. Twitter üzerinden. Diğer dostları da çağıracağız buraya. Şimdi bugün konuşacağımız konu, aslında belki bir parça önden gitmeyi gerektiren konulardan biri. Biz bir anlamıyla girdik buna zaten. Siyasette hatırlıyor musunuz? Şöyle bir şeyden bahsettim ben size. İnsanlar kelimenin tam karşılığıyla, yani Türkçe'de kullanılan amiyane tabirle tam karşılığıyla insanlar dayak arsız oldu Türkiye'de. Neden? Burada kastettiğim şey şuydu. Siyasetten o kadar büyük baskı gördü ki insanlar, özellikle AKP iktidarının son 10 yılında o kadar ağır bir baskı. Bunun son 5 yılı iyice artık baskının katmerleşmiş hali olduğu için insanlarda artık öyle bir duygu oluştu ki bundan sonra ne olursa olsun hiçbir önemi yok. Sadece ben yaşantımı devam ettirebilmeliyim ve bunun için de kendimi korumak zorundayım. Hiçbir sıkıntı yok. Bu noktaya getirildi insanlar ve bu aslında bir şekliyle dini biat kültürü üzerinden yetişmiş, toplumu da böyle şekillendirmeye çalışan siyasal İslamcı bir iktidarın ekmeğine yağ süren bir tavır olmadı. Bugüne kadar tam tersini kurgulamıştı ve şimdi bambaşka bir yerden konuşuluyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık, kabaca 20 yıllık iktidarı boyunca aslında bugüne kadar ona ard arda seçimler kazandıran, bugüne kadar siyasi başarısını tescillemesine yardımcı olan gelişmeler şimdi tam tersini siyaseten riske bağlamaya başladı kendisini. Neden söz ediyorum? Şunlardan, örnek olaylar üzerinden konuşacağız. Biliyorsunuz Türkiye'de son 2 gündür iyice hızlanmış şekliyle Libya hikayesi konuşuluyor. Ama Libya artık büyük bir kahramanlık hikayesi olarak anlatılıyor. Nasıl? Dünya büyük bir çıkmaza doğru koşuyordu. Avrupa Birliği'nden Amerika'sına, Rusya'sından Çin'e kadar herkes çaresizce oturmuş bekliyordu. Ve bir anda Tayyip Erdoğan liderliğiyle ortaya çıktı. Uluslararası bir barış masası kurdurdu. Hatta barış masasının devamına da karar verdi. Ve bu devamla birlikte dünya rahat bir soluk aldı. Olayın böyle olmadığını biliyoruz. Bakmayın televizyon ekranına çıkartılan yalakalara, onların çıkarttığı kavgalara, onların sesleri yüksek çıktığı zaman haklı olduklarını düşündükleri o tavra falan. Sallayın onları, onun bir önemi yok. Bugün çünkü burada konuştuklarımız tam tersini anlatacak bize. Neden? Öyle bir durum yaşandı ki daha 10 gün önce arabuluculuğun Libya'da bir tanesi isyancı bir general, diğeri merkezi hükümetin başındaki insan arasında arabuluculuk konumunu resmen aşağılayan, hakaret eden, hatta bunu öneren ana muhalefet partisi liderine ağza alınmayacak sözlerle saldıran bir insan bugün arabuluculuk konumunu kahramanlık olarak topluma dayatmaya çalışıyor. Sadece bu da değil, gelinen nokta öyle bir nokta ki resmen Birleşmiş Milletler'in sürece dahil edilmesi, sadece Moskova'da yapılan konferans değil, Moskova'nın ardından Berlin Barış Masası ve onunla birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin olaya dahil olmasıyla birlikte aslında toplumda pek çok kesimin rahatlıkla gördüğü, bu olmalı, bunun ötesinde bir şey yapılmamalı denilen şey bugün yapılıyor. Bu nokta bir kahramanlık gibi sokuşturuluyor ama bir farkla, bir şey unutuluyor, bir şey unutuldu, unutturulmaya çalışıldı. Türkiye'nin Libya'ya muharip güç olarak asker göndermeyeceğini söyleyenlerin aksine Tayyip Erdoğan, o hani meşhur arabuluculuğu da reddettiği, aşağıladığı programda muharip gücü farklı bir muharip güç olarak tanımlamıştı. Ve biz de ertesi sabah çıkıp demiştik ki, bir dakika ya, muharip gücün farklısı nasıl olur? Lejyonerlerden mi oluşacak bu? Sadatçıları mı yollayacaksınız? Ya da paramiliter güçler mi oluşturuyorsunuz? Nedir? Onun üstü kapatılmıştı. Ve şimdi öyle bir noktadayız ki biz, bu tamamen unutuldu. Şu söyleniyor. Eğer Türkiye asker yollamamış olsaydı, yani kararlılığını göstermemiş olsaydı bugünkü sonuç alınamazdı. İyi ama biz yolladığımız 35 kişiyi oraya eğitim faaliyetleri için, oradaki başka güçlere yardım etmek için yolladığımızı zaten söylemiştik. Yani 35 kişilik Türkiye'nin eğitim grubundan mı korktu koskoca dünya? Elbette ki hayır. Elbette ki burada sokuşturulmaya çalışılan kof bir kahramanlık var. Ama bizi asıl ilgilendiren şey şu, Moskova'da kurulan barış masasının içinde verilmeyen tek bir fotoğraf karesi. Yayının ikinci bölümünde göstereceğim size. Bütün iktidar gazeteleri büyük bir başarı olarak bir fotoğraftan bahsediyor. O fotoğraf kullanılmış ama fotoğrafta boş sandalyeler var. Bolca boş sandalye var. O boş sandalyelerde kimin oturacağını, o oturmayla birlikte o masanın nasıl bir arabuluculuk masası haline geleceğini, bunun daha 10 gün önce aşağılanan bir kavram olduğunu hepimiz biliyoruz. Hiçbirimiz aptal değiliz, değil mi? Herkes bunun farkında. Ama bütün dünyaya bunun sokuşturulmaya çalışılması ayrıca bir komedi tarzı. Niye? İnsanlar yemiyor ki bu numarayı. Çünkü orada Moskova'da kurulan ikinci bir masa var. Bugün şimdi iktidar gazeteleri de kıyısından köşesinden duyulduğu için sokuşturmaya çalışıyorlar. Mecburlar, çünkü ortaya çıkacak bu. Çünkü bunun bir sonrası zaten yaşanacak kaçınılmaz olarak. Deniliyor ki MİT Müsteşarı Hakan Fidan Suriye'de mevkidaşıyla bir araya geldi. Moskova'da Suriyeli mevkidaşıyla bir araya geldi. İyi de bu zaten bilinen bir şey. Hatırlayın. İlla benim görüşmem gerekmiyor, şahsımın görüşmesi gerekmiyor. Alt kademede bu görüşmeler zaten yürütülüyor diyen, zaten vardı bu. Neden bu haber bugün bu kadar net ortaya çıktı? Neden bugün konuşuluyor? Neden bunun sızmasına müsaade ediliyor? Ben size söyleyeyim, bu bir zemin hazırlama. Çünkü çok kısa bir süre, çok kısa bir gelecek içinde bölgenin kaderini tek başına belirleme yetkisini eline almış olan Rusya lideri Vladimir Putin bundan sonraki kuracağı masaya Tayyip Erdoğan'la Beşar Esad'ı oturtacak. Bu kadar net. Bunun ötesi yok ki. Çünkü Rusya'nın bölgedeki çıkarlarına baktığınız zaman tam da bunu kurması gerekiyor. Mesela burada eksik olan bir kart var, farkında mısınız? Kürt kartı. Çok uzun bir süredir Rusya'nın PYD ile YPG ile ilişkisini hiç duymuyoruz biz. İktidar gazeteleri bunları yazmaktan vazgeçti. Neden? Yok mu bölgede bir anda uzaylılar indi ya da Çanakkale Savaşı'nı 1915'in o büyük kahramanlığını, 1915-18 sürecinin büyük kahramanlığını yok etmek için insanlara anlatılan hani evliyalardan bulut indi, aldı yabancıları götürdü falan gibi gerçekten bir bulut inip mi götürdü onları? Elbette hayır. Kullanılmak üzere o kart duruyor. Ama asıl olan hikaye şu. Rusya yeni kurduğu düzen içinde şu an için Kürtlere ihtiyaç duymuyor. Onlar duracak. Şu anda çok daha büyük aktörlerle oynanmak zorunda. Niye? İran'da kütür kütür bir rejim değişikliği geliyor. Herkes görüyor bunu. Hesapta Rusya'nın en yakın müttefiki Suriye konusunda Çin'le birlikte beraber yürüdüğü ülke İran. Ama İran kendi iç karışıklığıyla mücadele edebilmek için bir süre dünya gündeminin dışında kalmak zorunda. Çünkü orada yaşanan rejim krizi gerçekten son derece büyük bir kriz. İnsanlar bugüne kadar 79'dan beri aslında korku nedeniyle sorgulamayı erteledikleri o gerçek devrimi yaşıyorlar şu anda. Sokaklara çıkan insanların talepleri aynı çünkü. Kendilerine yalan söyleyen bir rejim, baskıcı bir rejim, özgürlüklerin tamamını kısıtlayan dini bir yaşamda yatan bir rejim ve bunun artık sürdürülebilir olmadığı. Herkes bunu biliyor. Yavaş yavaş bir geçiş olacak, belki çok daha farklı bir geçiş olacak ama Rusya eminim buna ilişkin adımlarını da planlamış durumda. Çünkü bizim gibi kof bir diplomasiyle ilerlemiyor. Diplomatlara değer veriliyor orada. Bizde verilmiyor. Bunu biliyoruz. Peki işin bu bölümünü de koyalım. O zaman Rusya'nın elindeki kartları oynayabilmesi için bölgede müttefik olarak devam edebileceği çok sayıda ülke kalmıyor. Değil mi? Bunların en önde geleni Türkiye. O zaman Türkiye kendi tarzına geldiğine göre, hatırlayın F-35 krizini, Patriotları, Antini, Kuntini, Amerikalılarla yaşanan gerilimi, Ruslarla yakınlaşmayı. Şimdi öyle bir yere geldik ki artık bu saatten sonra Ruslarla yakınlaşma değil, Ruslarla birlikte yürüme. Daha doğrusu, çok açık tabirle söyleyelim, Rusya'nın gösterdiği patikadan yürüme yolunu seçmek dışında bir yolumuz yok. Çünkü bölgede kartları istediği gibi dağıttan birileri çok seviyor. Kartlar yeniden dağıtılıyor. Dağıtılmıyor kardeşim. Kasa kendi hesabını yaptı. Fişlerini saydı. Yeni masa açıyor şu anda. Yeni 052 ile çıktı önümüze. Yeni kart dağıtılacak sadece. Bu kadar. Ama kartların yeniden dağıtımı derken kartlara ilişkin yeni bir strateji falan yok. Zaten kurulan stratejinin elinde devam ediyor mevzu. Şimdi böyle bir düzlemde Rusya'nın çıkarını olan Türkiye'nin Suriye ile de aynı noktaya gelmesi değil midir? Eğer aksi bir gelişme olacaksa bölgedeki en büyük askeri gücü elinde tutan Türkiye çok büyük bir risk olacak Rusya için. Bu kaçınılmaz. Ama aynı askeri güç eğer kendi yanında yer alacaksa, yani bölgede barış içinde bir düzlemde yer alacaksa Rusya için büyük destek bu. Türkiye gibi bir müttefiki herkes isteyecektir. Özellikle iç karışıklığa çok müsait, istediğin zaman içinle dalgalandırabileceğin, insanları kırmanın çok kolay olduğu, kırıp bölmenin çok kolay olduğu bir ülkeyi müttefik olarak herkes isteyecektir. Yayının başlığındaki hikaye, yani bugün size anlatmaya çalıştığım hikaye bu. Tayyip Erdoğan 20 senenin son 5 senesinde ısrarla her şeyi vatanseverliğe bağlamaya başladı. Onun istediği bir şeye karşı çıkan herkes, ama herkes vatan haini. Bunun içine patates soğan satan adam da dahil, aracına siyah film çektiren de dahil, ne bileyim HES'lere karşı olanlar da dahil, Gezi'yi destekleyenler de dahil, dahil oğlu dahil. Yeter ki onun tarzına yakın olma. Ama Türkiye öyle bir düzlemden geçiyor ki şu anda. Burada Tayyip Erdoğan'ın stratejik öngörülerinin belki %90'ının yanlış çıktığı görüldü zaten. Yani Kanal İstanbul projesi Türkiye için büyük bir felaket mi değil mi tartışması. Dün sabah yayında konuştuklarımızı hatırlayın. Bilimsel tartışmaları koyun bir yere. Çünkü karşımızda bilime inanan bir insan yok. O bilime inanmıyor. Hiçbir dalına hem de. Ekonomiye de inanmıyor mesela. Saçma sapan tuhaf tezleri var kendisinin. Faizi düşürürsen enflasyon da düşer diyor mesela. Ama bu arada piyasada yaşanacağı dalgalanma umurunda değil, bilmiyor çünkü. Bilimin hiçbir dalına inanmayan bir insana şöyle bir soru sordum ben. Tamam ama sadece şunu konuşalım. Basit mahalle bakkalı gibi. Elimizdeki parayı nereye harcayacağımızı tartıştık mı? İstanbul'un yaşadığı çok büyük bir deprem gerçeği var. Daha cumartesi günü hatırlattı kendimize. Depremde yenilenmeye yönelik olarak bu para harcanamaz mı? Dün Ulaştırma Bakanı üfüre üfüre, karşısından çok uslu insanlar oturduğu için, tamamını kendileri göreve getirdiği için, soru soramayacak tipler oturduğu için rahat rahat attı tuttu. Dedi ki herkes esas duruşa geçecek milli birlik içinde. Bir dakika ya, siz kimsiniz Sayın Bakan? Siz kimsiniz? Hepimizi hazır ola geçmeye falan davet ediyorsunuz. İş eğer gerçekten ülkenin çıkarına bir şeyse, hiç merak etmeyin, sizden önce ayağa kalkacak insanlar var. Hepimiz öyleyiz. Hepimiz orada bekleriz. Hatta siz düşünürken bu aynı zamanda ümmetin çıkarına mı diye, biz sadece milletin çıkarına diye ayağa kalkarız. O başka bir şey. Ama burada attığınız rakamların tutmayacağını siz de biliyorsunuz. Yıllık 5 milyar dolar gelirden bahsediliyor kanaldan. 5 milyar dolar. Ve deniyor ki buradan geçecek gemilerin kapasitesi 60 bin. Kaç? 60 bin. Biz diyor Boğaz'ın normal trafiğinin 3 katını geçireceğiz oradan. Yalnız bir tuhaf durum var. Hepimiz 3 aşağı 5 yukarı ilkokulda matematik okuduk. Kalanına devam etmemişler olabilir aramızda, haklısınız. Ama ilkokul matematiğiyle bile bunu çözmek mümkün. O hani çok şu anda aşağılamalara doyamadığınız normal Boğaz seyri var ya. O seyirle burada açacağınız kanal arasında 3 değil belki 13 kat fark var. Aynı düzlemin onda biri kadar bir delikten nasıl daha fazla gemi geçireceğinizi anlatabilir misiniz bize? Karşınızdakiler sormuyor da onu. 60 bin gemiden bahsediliyor. Ve bunlardan kabaca 100'er bin dolar para alınacağından bahsediliyor. Belli ki Panama Süveyş incelemeleri yapılmış. Bunlar bu kadar kazanıyorsa biz de kazanırız ulan. Onlar bir veriyorsa biz 5 alacağız falan diye de düşünür. Tamam da bu kapasiteler bir parça yalan, hem de büyük yalan, büyük bir parça yalan yani. Siz buradan bahsederken onun bile vatanseverliği sokuşturması boşa değil. Çünkü onlar bile görüyorlar ki insanlar, İstanbul'da yaşayanlar, hani Küçükçekmece'de insan zincirine dahil olanların bir kısmı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy verenleri zaten. Çünkü şu anda öyle bir çelişki yaşıyor ki Erdoğan, vatanseverlik olarak nitelendiği şeyin aslında partiseverlik olduğu, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin devamı için şart olan şeyler olduğu toplumun tamamı açısından görülebilir halde. Bakın yaşadıklarımıza bakın. En son yaşadığımız termik santral gerçeğine bakın mesela. Termik santrallerin bacalarına filtreleme yolunda partililerini, milletvekillerini, grup başkan vekilini ezmek pahasına çatır çatır ezdi. Hak etti onlar da gerçi. Hak ettiler, 5 gün içinde bu kadar yanıp dönebiliyorlarsa beter olsunlar da. Bunu yapma pahasına Erdoğan farklı bir adım attı. Bugün tartışılırken Erdoğan'ın vatanseverliği üzerinden mi tartışılıyor? Hayır. Herkes çok iyi biliyor ki verilen onca yıllık süreye rağmen bunu yapmayan iş sahipleri bugün o haksızlıklarını devlete yıkmaya çalışıyorlar. Bu kadar basit. İnsanlar bunları görüyor. Yaşadıklarımızın hepsine bakın. Siz ekonomi konusunda kocaman yalanlar söylüyorsunuz insanlara ama sonuçta hani klasik ifadeyle gün sonunda elini cebine attığı zaman İnsanlar neyin ne olduğunu biliyor. İşsizlik rakamı açıklıyorsunuz mesela. %13.4 diyorsunuz. İş gücüne katılımın arttığını, yani nasıl iş gücü düzlemine gelen insan sayısının arttığını, kaçınılmaz olarak doğuyor çünkü bu insanlar, kusura bakmayın da, doğmasına ve iş gücüne katılacak insan sayısı artmasına rağmen işsizliğin azaldığını anlatıyorsunuz bize. Ama ortada insan yok, bir sıkıntı var. Yani bu hesapları siz yaptırıyor olabilirsiniz ama bunlar inanılacak şeyler değil. Çünkü artık o kadar basit bir düzleme indi ki yalanlarınız çok net görünüyor. Eskiden üst perdeden atılırdı bu yalanlar. İnsanlar acaba mı derdi. Şimdi demiyor kimse. Elini cebine attığı zaman enflasyonu hissediyor. Dönüp hanesine baktığı zaman işsizliği görüyor orada zaten. Kanal İstanbul tartışmalarına baktığı zaman 31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul'u vermemek için neden bu kadar direndiğinizi anlıyor insanlar. Okçular Vakfı'nı görüyor. İsmail Ağa cemaatine ziyaretinizden herkes bu sonucu başarısı çok rahatlıkla çıkartıyor. Bir dakika, bu ziyaret bizle alakalı değil ki. Bunlar zaten toplu olarak bizi sevmiyor. Ama Ali Babacan'ın partisinin kuruluş hazırlıkları sırasında cemaatin desteğini net olarak almak istiyor Tayyip Erdoğan. Alabilecek mi? Valla sonuçta bir siyasal İslamcı başka bir siyasal İslamcı ile ilişki kurarken ikisinin de aynı süratle dönebileceğini unutmamak zorunda. Geçmişteki örneklerine bakın. Beraber yürünen Fethullah Gülen terör örgütünün sonradan geldiği aşamaya bakın. Bugün geldiği tırnak içi demokrat noktaya bakın ve ondan sonra bir daha düşünün bunu. O ziyaret bizle alakalı değil ki. O ziyaret Ali Babacan'ın partisi öncesinde aman ha bakın bizim eski dostluğumuz var ziyareti. Neyin karşılığında? Devlet kademeleri. Oysa biz bugüne kadar konuştuk bunları, yaşadık. 2016'da 15 Temmuz darbe girişiminin gerekçesi tam da buydu işte. Başka bir cemaatin kararlılıkla devlete yerleştirilmesi. Sonucu 251 şehit. Binlerce yaralı ama daha ağırı demokrasiye bir kesinti. Bakın tam da böyle düşündüğünüz zaman o günden bugüne anlatılan FETÖ'yle mücadele yalanlarının da artık inanılırlık düzeyini kaybettiğini görüyorsunuz. İnanılacak bir şey yok ki. Siz öyle insanları toplumun içinden bak bu FETÖ'cü diye çıkartıyorsunuz ki dünyanın sırasında konuştuğumuz Ali Tezel örneğinde olduğu gibi ya da Sözcü davasında dün açıklanan gerekçeli kararda olduğu gibi. Açıkça şunu yazmış adamlar. Diyor ki gerekçede kapatılan Zaman gazetesinin yerini Sözcü aldı. Ya insanda birazcık izan olur. Bir parça ya, çok değil. Bir parça izan olur. Hani kıyasladığın şeylerin ne olduğunu. Bak eğer bu dediğin gerçek olsaydı. Bugün devlette, devlet dairelerinin tamamında geçmişte takım takım alınarak 1,5 milyon satıyoruz biz diye şişirilen Zaman gazetesi yerine Sözcü gazetesi alınırdı. Niye parasal destek vermiyorlar Sözcü'ye? Niye devlet yapmıyor? Çünkü bugün aynı cemaatler hala devletin içine yerleşmiş durumda. İsimler değişti de madem sonuç siyasal İslam'da birlik, bugün aynı şeyi yapıyor olmalılar ama yapmıyorlar. Bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman insanlar şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorlar artık. Bir dakika ya, burada inanılacak bir şey yok. İnanabileceğimiz hiçbir şey yok. Yok artık demeyin Asuman Hanım. Yok artık yazmış. Emin olun gerekçede aynen böyle yazıyor. Kapatılan Zaman gazetesinin yerini Sözcü gazetesi almıştır. Ve toplum öyle bir kutuplaşmaya itiliyor ki artık o kutuplaşmadan tam da Erdoğan'ın istemediği şekliyle birlik çıkmaya başlıyor. Belki mikro birlikler bunlar. Şu dakika itibariyle Erdoğan'ı çok tedirgin edecek birlikler değil. Ama kendisine yaramayacağı net şekilde ortaya konuyor. Hapse atılan, hapiste tutulan, siyasi bir rehin olarak kullandırılan, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı bir kitaptan oyunlaştırılan bir metnin, siyasetçilerin, Türkiye'de gündemde olan siyasetçilerin eşleri tarafından izlenmesi bizatihi İçişleri Bakanı tarafından suç gibi gösterilmeye çalışılıyor. İnsanlar bunu yemiyor ki artık. Çünkü herkes çok iyi biliyor ki bunda bir sıkıntı yok. Bunda bir sıkıntı yok. Ama tam tersine Ankara'da 25 yıl iktidarda tutulmuş bir eski belediye başkanının heybesinden çıkan her türlü döküntünün pislik saçtığını da herkes görüyor. 570 milyon liradan bahsediliyor mesela. 570 milyon liralık haksız kazançtan bahsediliyor. 570 milyon lira. Ve insanlar artık buna bakarken diyorlar ki bir dakika ya, bir dakika, bu para benden gitti. Yani devletin kaynağı yanlış harcanmış değil, benim paramı çaldılar gözüyle bakıyorlar. Niye? Asıl olan tek şey ekonomi çünkü. insanlar ceplerine dokundukları anda toplumda yaşanan her şeyden soyutlayıp kendi çıkarlarını düşünmeye başlıyorlar. Ben açım diyor. Ben açım. Artık yaşanan ekonomik kriz AKP'ye oy verenler de dahil olmak üzere toplumun tamamına dokunmaya başladı çünkü. Eğer bu olmasaydı hatırlayın patates soğan krizini. O gün yaşanan kırılma bugüne kadar gelmezdi. Patatesi soğanı AKP'liler de dahil olmak üzere herkes tükettiği ve aynı pahalılığın altına herkes girmek zorunda kaldığı için biz bugün bu kadar tırnak içinde gözü açılmış insanlar görüyoruz. Oya yansır mı? Hepinizin kafasında aynı şey var. Doğru. Oya yansıyıp yansımayacağını siyasi tablonun netliği ortaya koyacak. Deniyor ki Ankara'da söylenen hikaye bu. Bugün salı, cuma gününe, bu cuma gününe ya da en geç önümüzdeki cuma gününe Ali Babacan'ın partisi artık ortaya çıkacak. Logosuyla, ismiyle, binasıyla, kurucular kuruluyla, otuyla, çöpüyle hepsi ortaya dökülecek. Şimdi bu siyasette bir hızlanma, bir ivme yaratacak. Taraftarı olur olmaz ayrı bir tartışma konusu. Ama bugüne kadar afaki şekilde anlatılan, afaki şekilde gösterilen, aslında bunun için yapıyor denilen şeyler ete kemiğe bürünecek. Mesela İsmail Ağa dergahı ziyareti artık çok daha önem kazanacak ve net bir başlık olarak ortada duracak. Aynı ziyareti Ali Babacan'ın ya da ekibinin yapıp yapmayacağı bir siyasi konu olarak gündeme gelecek mesela. AKP'yi çok iyi tanıyanlar Ali Babacan'ın partisini hani Yalçın Akdoğan'ın bir kitap haline getirdiği muhafazakar demokrasi hikayesi vardı ya. Şimdi aynı şeyi liberal demokrasi kanadından bir partiyle çıkartacakları söyleniyor. Oysa hepimiz çok iyi biliyoruz ki partinin kurucular kurulunun çok büyük bölümü 20 yıllık iktidarı boyunca AKP ile bir şekilde birlikte çalışmış insanlar. Ama AKP ile birlikte çalışmanın ön koşulu liberal olmak değil ki İslamcı olmak. Başka çaresi yok, hepimiz gördük bunu. Bugüne kadar bunun dışında bir gelişmeye şahit olan var mı aranızda? Hiç kimse başka bir yere kıvırmasın. Net bir şekilde siyasal İslamcı olmak ön şartta AKP'de yer alabilmek için. Şimdi oradan çıkan bir grup başka bir nüveyle ortaya gösterecek kendini ve diyecek ki ben liberal demokratım. E o zaman ispatlamak zorundasınız. Liberal demokrasinin temel gereklerini en azından göstermek zorundasınız. Ve bunu yaparken tırnak içi dini hassasiyetlerinizin toplumun hiçbir kesimini ilgilendirmediğini bilmek zorundasınız. Çok riskli. Ama yapacaksanız burada yürüyeceksiniz. Bu patikada yürüyeceksiniz artık. Çünkü aksi takdirde yapılabilecek bir şey yok. Öbür kanadın siyaseten oy talibi hazır, ortada ve hala yaşıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi. O parti gündemdeyken size ihtiyaç yok. Farklı bir şey söylemek zorundasınız. O zaman toplum bugün anlatılanlarla ilgili sorgulamaya bir daha başlayacak. Mesela yeni kurulacak partinin Libya konusundaki düşüncesini önemseyecek. Suriye konusundaki düşünceyi önemseyecek bundan sonrasına ilişkin olarak. Ekonomide ne anlatacağını önemseyecek. Sadece bu değil, gündelik yaşama ilişkin sözlerini merak edecek. Bütün bunlar 20 sene boyunca Erdoğan'a üst perdeden yüksek sesle söylediği sözlerin artık oy kaybettirmeye başladığı gerçeğinde ilerleyecek. Çünkü bugün etrafımıza baktığımızda görüyoruz ki insanlar çok daha net şekilde söylüyorlar düşüncelerini. Niye? Artık kaybedilecek mevzi kalmadı ki. Zulmün tamamı yaşandı. Ölümse ölüm de yaşandı. Gezi sırasında uygulanan sert şiddet de görünüyor, biliniyor. Herkes gördü zaten. E o zaman demokratik siyaset konusunda herkes ikna olduysa demokratik siyaset konusunda devam edeceğiz. Bu saatten sonra ortaya girecek her türlü aday şu tartışmalar eşliğinde Tayyip Erdoğan için risktir. Ama bu risk Erdoğan'ın bugüne kadar kullandığı argümanlarla katlanmaktadır aslında. Söylediği her şeyin vatanseverlik kılıfına soktuğu her şeyin aslında partiseverlik olduğu çok net görülüyor ve yalaka medya artık bunu karşılayamıyor. Televizyon ekranından bağırttığınız bir takım tipler bunun için insanlara galiba haklıdır düşüncesi geçiremiyor mesela. Yazdırdığınız köşe yazıları işe yaramıyor ve farkında mısınız bilmiyorum ama o köşe yazarlarının bir kısmı da incelen deparlamaya başladı zaten. Karşı mahallede yer bakıyorlar kendilerine. Hani iki oda bir salon, bir şey yapsak başımızı sokacak bir yerimiz olsa diye bakıyorlar şu anda. Çünkü siyasette yepyeni bir kurgu var. Ve o kurgunun içinde artık demokrasi dışı bir bakışın yeri yok. Ve Erdoğan demokrat değil. 20 yıl sonunda bu görüldü zaten. Demokrat falan değil. Muhafazakar demokrasi olarak adlandırılan şey demokrasiyi çok az belki bir yemeğin sonunda üzerine tabak süsleme için kullanılacak ufacık bir sos gibi AKP için. Onun dışında muhafazakarlık toplumun tamamına yerleştirilmeye başladı ama unutulan şey şu, bütün dünyada muhafazakarlık aynı devrimci duygularla yenilmeye başladı. Bu konuya daha devam edeceğiz, burada kalmayacak. Arkadaşlar bir yere gitmeyin, çok acayip bir hediyem var. Şu askıda millet hikayesi var ya, bugün size öyle bir şey vereceğim ki, dün söylemiştim yayında, yarın duyuracağım bunu diye. Çünkü daha netleşmemişti, kesinleşmemişti. Erdem burada mısın? Sevgili Erdem. Erdem Erdoğan'ı burada yayında daha önce de anlatmıştık. Hani geçen senenin en ünlü opera eseri Troya. Troya'da da yer alan çok genç bir tenor kardeşim. Çok iyi bir tenor kardeşim. O şu anda İstanbul'da, Kadıköy'de bir oyun oynuyorlar. Faust'u oynuyorlar. Ve dün, aslında bir önceki gün Erdem bana bir mesaj atıp demişti ki, Guno'nun Faust'unu oynuyoruz ve kapalı kişi oynuyor. Bilet bulmak, davetiye bulmak imkansızın da ötesinde. Biz de bulamıyoruz. Ama madem böyle bir iş yapıyorsun, ben iki kişilik davetiye ayarlayacağım oraya ve davetiyeyi askıya bırakacağım. Oradan alabilir insanlar. İki kişi İstanbul'da Kadıköy'de Süreyya Operası'nda oynuyorlar şu anda. Faust'u. Bu arada hemen duyurayım. Yani bu da benim size ek kıyam olsun. Hakikaten çok iyi bir sestilerden. Gerçekten çok iyi bir tenordur. Bence gençler arasında en iyisi hatta şu anda. Oyunu izleyenler lütfen benim için ekstra dikkat etsinler. Zafer Erdaş'a, müthiş bariton. Ben aynı şekilde Ankara'da izlemiştim kendisini. Burada. İzleyenler özellikle ona da dikkat etsinler. Mephistopheles rolünde o da. Aynı şekilde. Ayın 24'ünde, 24 Ocak Cuma günü İstanbul Kadıköy'de Süreyya Operası'nda Guno'nun Faust'una iki kişilik biletimiz var. Şu anda başladı. Şu andan itibaren yazan kapalı gösteri. Yani kapalı kişi oynuyor gerçekten bu. Bulma şansınız hiç yok. İstanbul'dan şu dakika itibariyle ben giderim diyen iki kişiye sevgili Erdem Erdoğan'ın hediyesi olarak bu iki bileti, Erdinç Özcil, siz gidiyorsunuz eşinizle. Tebrik ediyorum. Erdinç Özcil, bana bir mail atın. Ünsal@ünsalunlu.com adresine. Ondan sonra kalan detayları hallederiz, olur mu? Erdinç Özcil kazandı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Doğru, biz aynı insanlar değiliz. Zaten olmayalım, olmayalım. Buna ihtiyaç yok. Tam tersine birbirimizden farklı olmak zorundayız ki bu ülkenin iyiliği için yeni şeyler söyleyebilelim. Herkesin birbirine benzediği bir düzen hiç kimsenin içine yaramaz. Böyle bir ilerleme sağlanamaz çünkü. Bizim aynı ülkeye ilişkin farklı hayallerimiz var. Oturup konuşacağız o zaman birbirimizle. Birbirimizden uzak kalmayacağız. Uzaklaşırsak ayrılırız çünkü. Tam tersine yeniden tanışmak gibi bir lüksümüz olmadığını bilerek oturup konuşacağız. Eyvallah. Ya bu yayın sürsün, ne zamandır söyleyeceğim ama ben nasıl destek olacağımı bilmiyorum diyenler. Şöyle olabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. Bu kadar mı? Değil. YouTube kanalını açın. YouTube'a Ünsal Ünlü yazın arama çubuğuna. Büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. O kanalda aynı zamanda eş zamanlı olarak abone olabilirsiniz. Hemen tıklayın onu bir mail adresiyle. Yanında bir de zil var, gördünüz mü? Onu da tıklayın. Onu tıklarsanız yayınlar başlamadan haber gelecek size. Bu kadar mı? Hayır. ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarsanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi. Bundan sonra da hiç değişmeyecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Niye? Bir çiz çok basit. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tam bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yine geleceğim. Gelin hayat konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.